Birinci ayrım. Bu kitap Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Rampa, Exocet. Yazarı Jack Higgins. Özgün adı Exocet. Çevirmeni Melek Kaya. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi. Birinci baskı Kasım 1983. ISBN numarası maalesef yok. Bu kitap 290 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Nisan 2019. Arka kapak. Arjantin gizli servisi Exocet füzeleri satın almak üzere Albay Montero'yu Avrupa'ya gönderir. İngiliz gizli servisi de bu girişimi engellemek üzere binbaşı Tony Villiers ile karısını görevlendirir. Fakat bir süre sonra genç kadın Albay Montero'ya aşık olur. Şimdi vatanıyla sevgilisi arasında bir seçim yapmak zorundadır. Bu duygusal fırtınanın içinde KGB örgütünün de ağını atmasıyla dehşet dolu olaylar birbirini izleyecektir. Exocet heyecanlı olduğu kadar duygusal, dramatik olduğu kadar da romantik bir gerilim romanıdır. Kartal Kondu, Atmaca, Korkunun Kanatları ve Fırtına Geliyor adlı eserleriyle gerilim romanlarının büyük ustalarından biri olduğunu kanıtlayan ünlü İngiliz yazarı Jack Higgins İrlanda'da doğdu. Yazarın son romanı Exocet 40 haftadan beri bütün dünya listelerinde ön sırayı almakta ve satış rekorları kırmaktadır. 1. Bölüm. Sarı Telekom haberleşme kamyoneti köşeyi dönerken Grosvenor meydanı yağmurlu bir sessizlik içindeydi. Görünürlerde tek bir araba olmaması şaşırtıcı değildi aslında. Hava berbattı ve saat sabahın 3'üydü. Harvey Jackson ayağını gazdan çekip hız keserken direksiyon terli avuçları arasında kayıyordu. Üzerinde sarı bir yağmurluk vardı. Jackson 35-40 yaşlarında uzun kara saçlı, çıkık elmacık kemikli yüzü pek az gülen bir insandı. Yağmur öylesine şiddetlenmişti ki silecekler camı temizleyemiyorlardı bile. Jackson arabayı kenara çekip torpido gözündeki paketten bir sigara yaktı. Sonra camı indirip Buckingham Sarayı'nın arka bahçelerini çeviren üstü dikenli telle donanmış yüksek duvara baktı. Arkasındaki bölmeye vurdu birkaç kere. Anında açılan delikten Villiers'ın yüzü göründü.
''Geldik, hazır mısın?''
''İki dakika, sen bizi planladığımız yere çek.'' Bölme kapandı, Jackson arabayı vitese geçirip yola devam etti. Kamyonetin içi neon ışıklarla aydınlatılmış olup telefoncu araçlarıyla donanmıştı. Tony Villiers arabanın sallantısına karşı tezgaha yaslanarak yüzünü kamuflaj kremiyle iyice kararttı. Villiers 30 yaşlarında geniş omuzlu, ifadesiz kara gözlü bir adamdı. Zamanında burnu kırılmıştı. Omuzlarına kadar inen saçları kapkaraydı. Üzerindeki kara paraşütçü giysisi ve ayaklarındaki Fransız paraşütçü çizmeleri kendisine çok tehlikeli bir insan görünümü veriyordu. Dünyayı ve dünyada yaşayanları iyi tanımış ve bulduklarını da beğenmemiş bir insanın yorgun acılığı vardı yüzünde. Siyah yünlü başlığı başına geçirince yalnızca gözleri açıkta kalmıştı. Kamyonet karşıya geçti, kaldırıma çıktı ve duvarın dibinde durdu. Tezgahın üstündeki evrak çantasının yanında namlusuna susturucu takılmış bir Smith Wesson tabanca duruyordu. Villiers tabancayı sağ bacağındaki cebe yerleştirdi. Çantayı açıp içinden büyük bir siyah beyaz fotoğraf çıkardı. Fotoğraf bir önceki gün telefoto objektifle alınmış olup Buckingham Sarayı'nın yanındaki elçi kapısını gösteriyordu. Resimde kapının kenarına ve duvara dayalı merdivenler görünüyordu. Daha da önemlisi düz damın üstündeki 2-3 pencere aralıktı. Villiers fotoğrafı çantaya koyup bölmeyi açtı.
25 dakika Harvey, o zamana kadar dönmezsem arkana bakmadan kaç buradan. ''Böyle bir gecede lafa karnım tok diye söylendireceksin. Haydi işi bitir de eve gidelim.''
Villiers bölmeyi kapattı. Tezgahın üstüne çıkıp kamyonetin üstündeki kapağı açtı. Arabanın üstüne çıkınca kapağı yine yerine yerleştirdi.
Şimdi duvar 1-2 metre ötesindeydi. Dikenli tellerin üzerine dikkatle basıp üstündeki ağacın dalını yakaladı. Kendini yukarı çekti. Bir dakika sonra bahçenin karanlığında kaybolmuştu bile. Saray bahçelerinin Grosvenor meydanına bakan ucundaki güvenlik görevlisi olan polis o sabah gerçekten çok mutsuzdu. Donuna kadar ıslanmış bir halde bir ağacın altına sığındığı sırada yanındaki Alsas köpeği hafifçe hırladı. Polis hemen irkilerek doğruldu, copunu sıkıca kavradı. ''Ne oldu evlat? Haydi koş oğlum, yakala!'' Köpek ses çıkarmadan fırladı yerinden. Ancak 20-30 metre ötedeki bir ağacın altında durmakta olan Villiers hayvanın ilk hırlamasını duymuş ve cebinden bir hava basınçlı teneke çıkarmıştı. Sessiz saldırı eğitimi görmüş köpek üzerine atlarken Villiers'le böyle bir olasılık için çevresi kumaşla iyice beslenmiş sol kolunu kaldırdı. Köpek kumaşa dişlerini geçirdiği anda da Villiers ayrı solu yüzüne sıktı. Hayvan hiç ses çıkarmadan yere yığıldı. Bir an sonra polis o yana gelmiş endişeli bir sesle ''Rex, neredesin oğlum?'' diyordu. Williams'ın eli havaya kalktı ve adamın ensesine ustaca bir darbe indirdi. Polis memuru inleyerek yere düştü. Williams adamın kollarını arkasında kelepçeledi, cebinden telsizini alıp kendi cebine indirdi. Sonra karanlıkta sarayın arkasına doğru koşmaya başladı. Harvey Jackson kamyonetten inip arka kapıları açtı. İçeriden aldı, bir çengelle ayağının dibindeki demir kapağı kaldırdı. Arabadan çektiği uzun kordonlu bir kontrol lambasını delikten aşağı uzattı. ''Tehlike, çalışma var'' yazılı kırmızı bir uyarı levhası astı. Deliğin kenarına birkaç tahta, üzerine de bir tente yerleştirdi. Sonra içine girip kontrol kutularından birini açıp beklemeye başladı. 5 dakika sonra bir araba sesi duyuldu. Jackson kalkıp başını delikten dışarı uzattı. Bir polis arabası kaldırıma yanaşıyordu. Polis sırıtarak baktı kendisine. ''İnsanın hayatını kazanması için ne berbat bir yol. Oh olsun.'' ''Sana da'' dedi Jackson. ''Sabahın bu saatinde çalıştığına göre umarım 2 gündelik alıyorsundur.'' ''Oho, ne demezsin.'' Polis yine sırıttı. ''Kendine dikkat et. Yağmur böyle devam ederse sabaha yüzersin o delikte.'' Polis gittikten sonra Jackson bir sigara yakıp oturdu yine. Williams ne yapıyordu acaba? Kapının altında merdivenleri bulmuş olan Villiers, elçi kapısının üstündeki düzlüğe çıkmıştı bile. Fotoğraftaki iki pencere hala yarı aralıktı. Villiers birinden içeri atlayınca kendini küçük bir odada buldu. Buradan sessizce çıkıp karanlık bir koridora girdi. Krallık dairesi sarayın öteki yanındaydı. Kendisine verilen planları ezberlemiş olan Villiers, koridorlar labirentinden rahatlıkla geçti. Sabahın o saatinde kimsecikler yoktu ortalıkta. 5 dakika sonra özel bölümü açılan koridorun başındaydı. Kraliçenin dairesi birkaç adım ötesindeydi. Bir salon, bir yemek odası ve ardında da yatak odası, bunu biliyordu. Karşıdaki antrede bir polis memuru oturmuş kitap okumaktaydı. Williams bir süre adama baktıktan sonra geldiği koridorun ucuna kadar döndü, parktaki polisten aldığı telsizi çıkardı, 4 numaralı düğmeye basıp bekledi. Hafif bir parazit duyuldu. ''Jones konuşuyor'' dedi biri. ''Güvenlik bölümü'' dedi Williams. ''Resim galerisindeki alarm çalıyor, koşup bir bakıver olmaz mı?'' ''Tamam'' dedi Jones. Williams yine az önce durduğu köşeye gelip başını uzatınca polisin koridorun öteki ucuna doğru gitmekte olduğunu gördü. Adam köşeyi dönüp gözden kaybolunca Williams kraliçenin dairesinin kapısına gitti. Bir an duraklayıp derin bir soluk aldı ve içeri girdi. İkinci Elizabeth oturma odasında yanan şöminenin yanında kitap okuyordu. Sabahın o saatine rağmen üzerinde soluk mavi bir kazak ve tüvit etek, boynunda incileri vardı. Kapının gıcırdamasıyla başını kaldırdı. Williams içeri girip kapıyı arkasından kapattı. Yalnız gözlerini açıkta bırakan kara başlığı ve kara tulumu içinde çok ürkütücüydü. Bir an bir sessizlikten sonra başından başlığı çıkardı. ''Binbaşı Williams'' dedi kraliçe. ''Güç müydü?'' ''Korkarım ki hayır efendim.'' Kraliçe kaşlarını çattı. ''Anlıyorum, pekala, devam edelim öyleyse. Zamanınız sınırlı sanırım.'' ''Evet, öyle efendim.'' Kraliçe bir gazete alıp kaldırdı. ''Dün gecenin standardı işe yarar mı?'' ''Sanırım efendim.'' Villiers tulumunun cebinden bir Polaroid fotoğraf makinesi çıkartıp dizüstü çöktü. Kraliçe gazeteyi kaldırdı. Villiers resmi çekti. Sonra ateşe yaklaşıp kağıdı sıcaklığa doğru tuttu. Kraliçenin yüzü görünmeye başladı. Çok iyi çıkmış efendim. Resmi kadını uzattı.
Güzel. Peki haydi git artık. Seni şimdi yakalamaları hiç doğru olmaz. İşler berbat olur sonra.
Villiers başlığını başına geçirip kadını eğilerek selamladı. Kapı ardından kapandı. Kraliçe bir an yatıp yatmamayı düşündü. Yağmur iyice şiddetlenmişti. Hafifçe titredi. Kitabını alıp okumaya devam etti. Tony Villiers 10 dakika sonra kara bir hayalet gibi duvarın üstünde belirip telekom kamyonetine atladı. Gizli kapağı açıp tezgahın üstüne inerken "Haydi gidelim Harvey" dedi. Jackson aynı anda delikten çıktı. Uyarı defasıyla tenteyi kaptığı gibi kamyonetin içine atıp kapıyı kapattı. Villiers demir kapağın kapatıldığını, adamın öne koşan ayak seslerini duydu. Başlığını çıkartıp bir kutu krem açtı, yüzünü temizlemeye koyuldu. Kamyonet hareket etmişti bile. 1972'de uluslararası terörizm çok büyük boyutlara erişince İngiliz Gizli Haber Alma Servisi DI5'in müdürü örgüt içinde Grup 4 adıyla anılan bir bölümün kurulmasını onaylamıştı. Doğrudan doğruya başbakana sorumlu olan grup terörizm ve vatana ihanet gibi vakalarla uğraşacaktı. Bölümün başına Tuğgeneral Charles Ferguson getirilmişti. Ferguson iri yarı, hoş yüzlü, buruşuk elbiseleri üzerinde hep bir numara büyükmüş gibi duran bir adamdı. Dağınık kır saçları, katmerli çenesi kendisine bir profesör havası vermekteydi. Şimdi de üzerinde saray tugayı subaylarının pek sevdikleri bir kaput vardı. Sabah ayazına karşı yakalarını kaldırmış, başını içeri çekmişti. Bentley marka araba saraydan az ötede Eaton meydanında park etmişti. İçinde 3 yıl öncesine kadar Blues and Royals alayında yüzbaşı olan 29 yaşındaki Harry Fox vardı. Adamın sol elindeki eldiven Belfast'ta görevdeyken bir patlamada kaybettiği elini örtmekteydi. Fox termostan plastik bardaklara çay doldurarak birini Ferguson'a uzattı. "Nasıl gidiyor acaba?" diye sordu.
"Bizim Tony mi? Her zamanki acımasız becerikleriyle sanırım.
Yoluna hiçbir engelin çıkmasına izin vermez o. Eaton'da Öğrenci Derneği Başkanlığı yaptığından dolayı."
"Yine de yakalanırsa hiç hoş olmaz ve bizim görüntümüzü epey zedeler efendim."
"Sen gereksiz yere endişeleniyorsun Harry. İrlanda'da yanlış çantayı almaktan oldum böyle. İşler daha berbat olabilirdi."
Ferguson karşıda park etmiş telekom kamyonetiyle çevresi branda ile örtülü deliği gösterdi. İki adam şakır şakır yağan yağmur altında çalışıyorlardı.
"Şu zavallılara bak, bir lokma ekmek için neler yapıyor insan. Sabahın bu saatinde yağmur altında."
Yanlarından koyu renk bir Ford Granada geçti. İçinde biri direksiyonda, direğe arkada olmak üzere iki kişi vardı. Araba ileride kaldırım kenarına park etti. İçinden çıkan koyu yağmurluklu şapkalı bir adam kendilerine doğru gelip arka kapıyı açtı, içeri girdi.
"Müfettiş bey," dedi Ferguson. "Harry seni Scotland Yard tarafından bu sabah resmi gözlemci olarak gönderilen özel bölüm müfettişi Carver ile tanıştırayım."
Ferguson bir bardak çay daha doldurdu.
"Çok dikkatli olmalısınız müfettiş bey. Eski günlerde kötü haber getiren habercilerin başları kesilirdi."
"Laf," dedi Carver. "Adamın şu kadarcık bir şansı bile yok. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. İçeri nasıl girmek istiyordu ki?"
"Hiç bilmiyorum doğrusu," dedi Ferguson. "Ben yöntemlerle değil sonuçlarla ilgilenirim müfettiş bey."
"Bir dakika efendim," diye Fox söze karıştı. "Sanırım gelen var."
Meydanın öteki yanında çalışan telefon teknisyenleri delikten çıkmışlar, kendilerine doğru geliyorlardı. Fox torpido gözünden bir Walther PKK tabancası çıkardı. Ferguson camı indirdi.
"İyi günler Tony, iyi günler başçavuş."
"Komutanım," diyen Jackson topuklarını çarptı. Villiers eğilip camdan içeri kraliçenin Polaroid resmini uzattı.
"Başka bir şey var mıydı efendim?"
Ferguson hiçbir şey söylemeden resme baktı, sonra müfettişe uzattı. Carver yerinden fırlayacak gibi oldu.
"Aman tanrım."
Ferguson adamın elinden resmi alıp çakmağının alevinde yaktı.
"Bunun ortalıkta dolaşması doğru olmaz. Bize şimdi kötü haberleri ver bakalım."
Bahçedeki alarm ışını duvardan ancak iki adım uzaklıkta edebiliriz. Üzerinden atlamak bir sorun değil. Sarayın içindeki alarm düzeni ya eski model ya da arızalı. İçeri girmek için hırsız olmaya gerek yok. Bir gün önce çekilen fotoğrafları gösterdi. İşçiler merdivenleri ortada bırakıyorlar. Hizmetçiler pencereleri kapatmıyorlar. Bir komedi bu sizin anlayacağınız. Carver asık yüzle inceliyordu fotoğrafı. Biz biraz yürüyeceğiz dedi Williams. Siz resimleri inceleyin efendim. Williams ile Jackson en yakın sokak lambasının altına yürüyüp birer sigara yaktılar. Kim bu Allah'ını seversen diye sordu Carver. Doğu yakasından bir hayduta benziyor. Oysa sipahi kulübü üyesiymiş gibi konuşuyor. SAS'a bağlı özel muhafız birliğinde binbaşı dedi Ferguson. Bu saçlarla mı? SAS'ta saçın uzunluğu pek önemli değildir. Önemli olan kamuflaj. Eğer kendini Belfast rıhtımında bir serseri olarak tanıtmak istiyorsan bu çok gereklidir müfettiş bey. Güvenilir bir insan mıdır? Hiç kuşkusuz. İki kere madalya aldı. Oman'da Marksist gerillalara karşı eylemleri için askeri haç ve İrlanda'da ayrıntılarının açıklanmasının yasak olduğu bir operasyonda başka bir tane. Carver fotoğrafı gösterdi. Bu çok kötü, başımıza çok iş açacak. Size bir rapor göndeririz. Hiç kuşkum yok. Carver arabadan inince Williams ona döndü. Bir noktayı unuttum müfettiş bey. Saray bahçelerinin Gros Vanner ucundaki nöbetçinizi bayıltmak zorunda kaldım. Kendisini bir ağacın altında kendi kelepçeleriyle bağlı olarak bulacaksınız. Dönüşte baktım önemli bir şey yok. Kendisine köpeği için tarafımdan özür dileyin lütfen.
Seni orospu çocuğu diye söylendi Carver.
Granada'ya binip motoru çalıştırdı.
Gir içeri dedi Ferguson. Başçavuş, o kamyonetten kurtulmanın yolunu biliyorsun sanırım. Nereden bulduğunuzu sormayacağım.
Baş üstüne efendim. Jackson topuklarını vurup yürüdü.
Williams Ferguson'ın yanına bindi. Bentley hareket etti. İzninin bitmesine daha bir hafta var öyle değil mi diye sordu Ferguson.
Resmen öyle efendim.
Gabriel'i son günlerde gördüğün var mı?
Williams sakin bir sesle hayır dedi.
Hala Kensington Palace Gardens'taki apartmanda mı oturuyor?
Zaman zaman orası benimdir. Anlaştığımız günler kalıyor orada. Paris'te kendi dairesi var.
Boşandığınızı duyunca üzüldüm doğrusu.
Üzülmeye gerek yok. Her ikimiz için de çok iyi oldu bu.
Ciddi misin?
Elbette.
Ferguson titreyerek kaputunun yakasını kaldırdı. Ama soğuk sabah havasına rağmen camı biraz daha indirdi.
Kimi zaman hayatın ne anlama geldiğini düşünüyorum.
Bana sormayın dedi Williams. Ben yalnız transit geçen bir yolcuyum.
Williams kollarını göğsünde kavuşturdu. Köşeye yaslandı. Gözlerini kapattı. Birkaç saniye sonra horlamaya başlamıştı.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.